Ayrım 5.
Sayfa 57. Dansçılar ekinlerin büyümesini yansılayarak onları büyümeye zorlayacaklarına inanırlardı. Bu gerçekte basit bir yansılama deviniminden başka bir şey olmayan ilkel büyünün temelidir. Dansçılar daha algısal bilgi aşamasında oldukları için dış dünyanın kendi istemlerinden bağımsız nesnel yasalarla yönetildiğini bilmezler. Ama gene de yapılan dansın bütün bütüne saçma ve boş bir iş olduğu söylenemez. İnsan çalışma süreci içinde nasıl gerçekleşmesini istediği sonucu önceden kafasında tasarlarsa, yansılama dansında da gerçekleşmesini dilediği sonucu önceden düşsel bir biçimde yerine getirir. Bu açıdan bakıldığında dansın hem öznel hem de nesnel olarak olumlu bir değer taşıdığı görülür. Yansılama dansı öznel olarak dansçıların yapılacak olan gerçek iş karşısındaki tutumlarını etkiler. Dansın ekinleri kurtaracağı inancıyla esinlenerek ekinlere daha büyük bir güven ve daha büyük bir güçle bakmaya başlarlar. Böylece dans onların gerçeklik karşısındaki öznel tutumlarını değiştirdiği gibi dolaylı olarak gerçekliği de değiştirir. Öte yandan da dans nesnel olarak hem çalışma süreciyle bağıntılı hem de ondan ayrı bir şey olduğu için emekçilerin dolaysız çalışma sürecinden uzaklaşmalarını ve böylece onu nesnelleştirmelerini sağlar. Bu bilinçli uzaklaşma eylemi, kuramın kılgıdan ayrılmasının zorunlu bir koşuludur. Ve en sonunda üretim tekniğinin gelişmesiyle birlikte yansılama dansı çalışma süreciyle olan bağlarını yitirir ve tribü geleneklerinin yansıtıldığı bir eğlence etkinliğine dönüşür. Yansılama danslarının bu aşamasında epik şiir ve baladın başlangıcı sayabileceğimiz koroyla söylenen şiiri görürüz. Bildiğimiz gibi balat tek kişi tarafından söylenir ama ilk ortaya çıktığı sıralarda dans eşliğinde söyleniyordu. Söz gelimi Faroe adalarından aldığımız şu örnekte yansılama öğesinin varlığını koruduğunu görebiliriz. Korobaşı baladı söyler ve ayak vurarak tempo tutulur. Oyuncular sözleri devinimleriyle belirtecekleri için korobaşını dikkatle dinlerler. Eller bir savaş patırtısı içinde sımsıkı kenetlenir. Sevinçli bir sıçrama utkuyu belirtir. Her dörtlüğün sonunda bütün oyuncular koroya katılır ama dörtlüğün öbür dizelerini ancak ün yapmış belli bir iki kişi söyler. W.J. Entwistle, European Balladry, Avrupa Baladları 1939. Korolu şiirle birlikte resim ve yontu sanatları da yansılama büyüsünden doğmuştur. Bildiğimiz en eski örnekler, taş çağında yapılmış olan küçük yontular ve mağara duvarlarındaki resimler. Büyü amacıyla gerçekleştirilmişti. Avustralya yerlilerinden ve Afrika'daki Bushmanlardan elde edilen kanıtlar da bu görüşü doğrulamaktadır. İlkel bilinçte insanın adı gibi görüntüsü de insanın kendisiyle özdeşlenir. Öyle ki elimde bir insanın resmi ya da heykelciği varsa, o insanı avucumun içine alabilir, ona istediğimi yapabilirim. Bu sanatların ilk kez ilkel tapınma törenlerinden doğup geliştikleri yer olan eski Yunan'da bile bunlar büyüyle olan bağlarının izlerini taşımaktaydılar. 6. Yaratılış söylenceleri. Tribü gelenekleri daha sonra mitoslar biçimine dönüştü. Gerçekte bunlar tapınma törenine eşlik eden sözlerden başka bir şey değildi. Zamanla tapınmadan kopup uzaklaştılar. Daha bütünsel ve nesnel bir duruma geldiler ve zaman ve uzam gibi soyut kavramların oluşmasına yol açtılar. İlkel düşüncede doğa dünyası toplumsal dünyanın bir iz düşümüdür. Tribü nasıl ilk çekirdeğin dıştan evlenmek kuralına bağlı iki yarıma bölünmesi sonucunda gelişirse, evren de gökyüzü, erkek ile yeryüzünün dişi ayrılıp yeniden birleşmesiyle oluşur ve varlığını karşıtların gündüz ve gece, yaz ve kış, yaşam ve ölüm sürekli çatışmasıyla sürdürür. İlkel düşüncenin toteme tapma özelliğine uygun olarak dünya bir hayvan biçiminde tasarlanır. Güney Victoria'daki yerlilere göre dünyayı kartalla karga yaratmıştır. Kartalla karga çok uzun süren bir savaştan sonra barışmışlar ve insanlar onların adını taşıyan iki yarıma bölünmüşlerdir. Aşağı Darling Irmağı'ndaki tribü üyeleri ise bu söylenceyi değişik bir biçimde yorumluyorlardı. Bunların ilk ataları ırmak boyuna vardıklarında yanlarında iki karıları vardı. Birinin adı Kartal, ötekinin adı da Karga idi. Kartaldan dünyaya gelen erkek çocuklar kargadan doğan kız çocuklarla evlendi ve bunların çocukları karga oldu. Kartalın kızları ise karganın oğullarıyla evlendi ve bunlardan dünyaya gelen çocuklar da kartal oldu. Daha sonra kartallar kanguru ve keseli sıçanlara, kargalar da deve kuşu ve ördeklere bölündüler. Bu örneklerde dünyanın yaratılışı tribünün oluşumuyla bir tutulmaktadır. Doğa ile toplum birdir. Göçebe topluluklarda tribü kampı tribünün yapısına uygun bir düzendedir. Tipik tribü kampı bir sınır çizgisiyle iki yarım daireye bölünmüş bir daireden oluşur. Tribünün ayrıldığı iki yarımı temsil eden her yarım dairede kendi içinde bölünmüştür. Bunlar da yarımları oluşturan klanları temsil etmektedir. Dıştan evlenme kuralını bir erkeğin dairenin öte yanından eş alması biçiminde de açıklayabiliriz. Her klanın kendine özgü bir totem türü vardır ve her totem türü kendi klanının bulunduğu yerle sınırlıdır. Dolayısıyla kampın biçimi, doğa dünyasının örgütlenmesini yansıtan bir kesittir. Avustralya tribülerinde totem türleri, insanlar tarafından bulundukları somut koşullara göre öznel bir biçimde gruplandırılır. Söz gelişi, ağaçlar dallarına yuva yapan kuşlarla, su bitkileri su kuşlarıyla bağdaştırılır. Avustralya tribülerinden çok daha ileri olan Amerika yerlilerinin tribüleri arasında iki belirgin gelişme görülür. Bir kere artık totem türleri genellikle bazı nesnel doğa ilişkilerine göre sınıflandırılmaya başlanmıştır. Örneğin, Mohikanlarda 3 fratri vardır. Kurt, kaplumbağa ve hindi. Fratri tek bir klanın bölünmesi sonucunda doğan klanlar topluluğudur. Bu fratrilerde 11 klana ayrılır. 1. Kurt, ayı, köpek, keseli sıçan. 2. Küçük kaplumbağa, bataklık kaplumbağası, büyük kaplumbağa, sarı yılan balığı. 3. Hindi, turna kuşu, tavuk. Daha sonraları toteme göre sınıflandırma sistemi dağılmaya başlar. Missouri'deki ponkalar 2 yarım, 4 fratri ve 8 klandan kurulu bir tribüydüler. Daire biçimindeki kamplarının girişi genellikle batıya bakardı. Dairenin birinci çeyreğinde girişin hemen solunda ateş fratrisi, onun arkasında ikinci çeyrekte de rüzgar fratrisi vardı. Dairenin üçüncü çeyreğinde girişin hemen sağında su fratrisi, onun ardında dördüncü çeyrekte ise toprak fratrisi bulunmaktaydı. Her klan çeşitli hayvanlarla özdeşleniyor ama bunlar belli bir ilkeye göre sınıflandırılmıyordu. Bu örnekte hayvanların totemle özdeşleştirilmesi yalnızca klan düzeyindedir. Daha yüksek düzeylerde bunun yerini soyut dört öğe kavramı almıştır. New Mexico'daki Zuniler 7 köy topluluğu ya da fratri içinde örgütlenmişlerdi. Tek bir klandan oluşan 7. fratri dışında bütün öteki fratriler üçer klandan meydana gelmekteydi. 1. Kuzeyde turna kuşu, keklik, ağaç kakan. 2. Güneyde tütün, mısır, porsuk. 3. Doğuda antilop, geyik, hindi. 4. Batıda ayı, çakal, bahar otu. 5. Yukarıda güneş, gökyüzü, kartal. 6. Aşağıda su, çıngıraklı yılan, kurbağa. 7. Ortada papağan, kuzey rüzgar, kış ve savaşla, güney ateş, yaş ve rençberlikle, doğu kırağı, güz ve büyüyle, batıda su, ilk yaz ve barışla bir tutuluyordu. Kuzey sarı, güney kırmızı, doğu beyaz, batı ise maviydi. Daha eski zamanlarda yalnızca 6 fratri, ondan önce de yalnızca 4 fratri vardı. Dünyanın yaratılışı sırasında bir büyücü insanlara 2 çift yumurta sunmuştu. Birinci çift gökyüzü gibi mavi, ikinci çift toprak gibi kırmızıydı. İnsanlardan bazıları mavi yumurtaları, bazıları da kırmızı yumurtaları seçtiler. Mavi yumurtalardan karga çıktı. Soğuk kuzeye doğru uçup gitti karga. Kırmızı yumurtalardan ise papağan çıktı. Papağan da sıcak güneye doğru gitti. Böylece tribü iki yarıma ayrıldı. Bir yarım kuzeyi ve kışı, öteki yarım da güneyi ve yazı temsil ediyor ve dolayısıyla bütün zaman ve uzamı aralarında paylaşmış oluyorlardı. Bu düşünceler Meksika'daki Mayalar ve Aztekler arasında daha da gelişmişti. Gerçekte Zuniler sistemlerinin bazı özelliklerini kültürel ilişkiler aracılığıyla bunlardan almış olabilirler. Meksikalılar bir güneş takvimi yapmışlardı. Bu takvim tribüyle ilgili kavramlar üzerine kurulmuştu. Yıl her biri 20 günden oluşan 18 aya bölünmüştü. Ayrıca 5 günlük bir ek vardı. Her ay 5'er günlük 4 haftaya ayrılmıştı. Her haftanın ilk gününe 4 işaretten tavşan, çakmak taşı, ev, kamış birinin adı verilmişti. Bu işaretler hem takvimin düzenlenmesinde hem de başka işlerde kullanılmaktaydı. Tavşan kuzeyi, siyahı, kışı ve havayı, çakmak taşı güneyi, maviyi, yazı ve ateşi, ev doğuyu, beyazı, güzü ve toprağı, kamış batıyı, kırmızıyı, ilk yazı ve suyu temsil ediyordu. Dört ana noktanın yanı sıra 3 nokta daha vardı. Merkezdeki nokta, en tepedeki nokta ve en dipteki nokta. Tıpkı 4 işaretten oluşan takvim çevrimi gibi 4 evreden oluşan bir de evren çevrimi bulunuyordu. Evren çevriminin bitiminde dünya yok oluyor ve yeniden yaratılıyordu. Kuzey ile güney, doğu ile batı, sıcakla soğuk ve gündüzle gece sürekli bir savaş içindeydiler. Her yıl düzenlenen yansılama törenlerinde iki savaşçı topluluğu ve savaş sahnesini canlandırıyordu. Takvim çevrimi de, evren çevrimi de varlığını bu sürekli savaş aracılığıyla sürdürüyordu. Böylece uygarlığın eşiğine gelmiş oluyoruz. Dört yatay nokta tribüyle ilgili öğeleri dile getirdiğine göre, üç ek noktayla temsil edilen dikey uzantı da aşama sıralamasıyla ilgili öğeleri yansıtmaktadır. Meksikalıların dünyası üç yüzeye ayrılmıştı. Yukarıda tanrıların dünyası, ortada canlıların dünyası, aşağıda ölülerin dünyası. Dikey ve yatay çizgilerin kesiştiği beşinci nokta ya da merkez ise başkanlığı ya da krallığı temsil etmekteydi. Başkanlık ya da krallığın işlevi, tanrılar ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekti. Meksikalılardaki sistemi eski toplumdaki yaratılış kuramlarıyla karşılaştırdığımız zaman bu yorum fazlasıyla doğrulanmaktadır. Mısır'da kral tarafından düzenlenen bir dörtlü sistem görüyoruz. Yunanistan'da da buna benzer bir dörtlü sistem, dört öğe, dört mevsim ve benzeri gibi kavramların temelini oluşturuyor. Çin ve Hindistan'da da merkezde oturmakta olan kral tarafından düzenlenen bir beşli sistem vardı. Babil'de ise ilk başlardaki dörtlü sistem sonraları yedili sisteme dönüşmüştü. Merkez gene yeryüzü ile gökyüzü arasındaki ilişkileri düzenleyen krala ayrılmıştı. Bir de bize daha yakın bir yöreden örnek verelim. Eski İrlanda'da kuzey, güney, doğu ve batıda yer alan dört bölgenin yanı sıra bir de beşinci bölge vardı. Yüce Kral'ın oturduğu krallık başkenti Tara, Meath, İrlanda dilinde Meath, orta adı verilen bu bölgede bulunuyordu. Bu incelemenin de gösterdiği gibi ilkel insanın evrene ilişkin kavramları kendi toplumsal ilişkilerinin sınırları içinde oluşmuştur. Toplumun kendi gelişmesi gibi bu kavramlar da bütün bir tarih öncesi dönem boyunca ağır ve sürekli bir biçimde gelişmişlerdir. Ama daha sonraları tribü toplumunun dağılması sonucunda algısal bilgiden ussal bilgiye geçişi belirleyen ve modern bilimin temel taşlarını döşeyen bir niteliksel değişme dönemi gelmiştir. İnsan düşüncesinde gerçekleşen bu köklü değişiklik, toplum yapısında gerçekleşen aynı ölçüde köklü değişikliklerin, kafa emeğinin kol emeğinden kopması, topluluğun sınıflara bölünmesi ve devletin ortaya çıkması bir yansımasıdır. 5. Bölüm Doğa Felsefesi 1. Kur'an ve Kılgı. Bilimsel toplumculuğa göre bilginin gelişmesi birbiri ardı sıra 3 aşamadan geçerek döngüsel bir devinimle ilerleyen diyalektik bir süreçtir. 1. aşama algısal bilgi aşamasıdır. Bilgi sürecinde ilk adım dış dünyadaki nesnelerle bağ kurmaktır. Bu algılama aşamasına girer. Bilgi deneyimle başlar. Maddeci bilgi kuramı budur. Mao Zedong, Kılgı Üzerine 1937. 2. aşama ussal bilgi aşamasıdır. 2. adım algılamayla elde edilen verileri bir araya getirip yeniden düzenleyerek bileşime vardırmaktır. Bu kavrama yargıya varma ve sonuç çıkarma aşamasıdır. Ussal bilgi algısal bilgiye dayanır. Algısal bilgi ise ussal bilgiye vardırılmak zorundadır. Diyalektik maddeci bilgi kuramı budur. Aynı yerde. 3. aşama kuramdan yeniden kılgıya dönme aşamasıdır. Bilgi kılgıyla başlar. Kuramsal bilgi kılgı içinde edinilir. Ama sonra yeniden kılgıya dönmek zorundadır. Bu kuramı sınama ve geliştirme sürecidir. Bütün bir bilgi sürecinin sürdürülmesidir. Aynı yerde. İnsan dış dünyadaki sürekli olarak değişen ve bilincinde yansıyan olayları ancak kendini gittikçe yükselen bir düzeyde durmadan yenileyen bu diyalektik devinim içinde kavrayabilir ve denetim altına alabilir. Nesnel dünyadaki bütün diyalektik devinimler önünde sonunda insan bilgisinde yansıtılabilir. Toplumsal kılgıda oluşma, gelişme ve yok olma süreci sonsuzdur. Bu nedenle oluşma, gelişme ve yok olma süreci insan bilgisinde de sonsuzdur. İnsanoğlunun belli düşüncelere, kuramlara, tasarılara ve izlencelere uygun olarak nesnel gerçekliği değiştiren kılgısı geliştikçe, nesnel gerçekliğe ilişkin bilgisi de derinleşir. Nesnel gerçeklik dünyasındaki değişme deviniminin sonu yoktur. Dolayısıyla insanın kılgı içinde hakikati öğrenmesinin de sonu yoktur. Aynı yerde. Tarihsel olarak bakıldığında, bundan önceki bölümde de gördüğümüz gibi, algısal bilgiden ussal bilgiye geçiş toplumun sınıflara bölünmesiyle birlikte ortaya çıkar. Kuramsal bilginin gelişmesi, ancak kol emeğiyle uğraşmayan bir egemen sınıfın doğmasıyla gerçekleşebilmiştir. Ne var ki bu sınıf daha doğduğu andan başlayarak kılgıdan kopup uzaklaşır ve bilginin daha fazla gelişmesini köstekleme eğilimi gösterir. İnsan düşüncesinin diyalektiği, sınıf savaşımının diyalektiğini yansıtır. 2. Kafa emeği ile kol emeği. Yakın doğudaki eski toplumun tarihi iki ana döneme ayrılır. Tunç çağından demir çağına, köylülerin toprak sahiplerine olan borçlarını ödemek üzere onlar için çalıştıkları kölelik döneminden insanların bedenlerinin alınıp satıldığı kölelik dönemine geçiş ve Mısır ve Mezopotamya'nın dinsel krallıklarından Yunan-Roma kent devletlerine geçiş. Birinci dönemdeki baş çelişme toprak sahipleriyle köylüler, ikinci dönemdeki baş çelişme ise köle sahipleriyle köleler arasındaydı. Birinci dönemin başlangıcı büyük çapta tarımın gelişmesinin damgasını taşıyordu ve uygulayımsal buluşlar ve yenilikler bakımından 17. yüzyıla kadar olan bütün dönemlerden daha zengindi. Kol emeği ile kafa emeği arasında ortaya çıkan yeni bölünmeydi bütün bu buluşları olası kılan. Kafa emekçileri üretimi düzenleyen ve örgütleyen şefler ve rahiplerdi. Kol emekçileri ise zanaatkarlardan ve rençberlerden oluşuyordu. Emekteki bu bölünme giderek toplumun sınıflara ayrılmasıyla sonuçlandı. Başlarında bir kral bulunan egemen toprak sahipleri sınıfı ile geniş köylü ve zanaatkar yığınları, ayrıca savaş tutsaklarından ve borçlanarak köleleşen insanlardan oluşan büyük bir köle yığını vardı. Daha sonra alım-satımın yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir tecimen sınıfı doğdu. Meta üretiminin daha da gelişmesini gerektiriyordu bu yeni sınıfın çıkarları. Gel gelelim üretim bakımından can alıcı bir önem taşıyan sulama olanaklarını elinde tutan ve bu yüzden de o sırada yıkılamayacak kadar güçlü olan egemen sınıf meta üretiminin gelişmesine karşı direniyordu. Üretim ilişkileri üretici güçlerin gelişmesine ayak bağı olmaya başlamıştı artık. Bunun sonucunda uygulayımsal ilerlemenin hızında belirgin bir düşüş görüldü. Kuram ile kılgı arasındaki bölünme gittikçe derinleşti ve kurulu düzenin manevi bakımdan bir kutsanması olarak tanrı düşüncesi ve dinsel inanç gelişti. Mısır ve Mezopotamya toplumunun kültürel gelişmelerini işte bu bilgilerin ışığında değerlendirmemiz gerekir. Bu dönemin açılmasıyla birlikte görülmeye başlanan uygulayımsal buluşlar arasında tekerleği, yelkenli gemiyi, yazıyı ve matematiği sayabiliriz. Tekerleğin ve yelkenli geminin bulunması ulaşımda devrim yaptı ve böylece meta üretiminin gelişmesine yol açtı. Yazı ve matematik ise yalnızca geniş çapta meta değişimi açısından değil, aynı zamanda mühendislik, mimarlık ve gökbilim açısından da büyük bir değer taşıyordu. Denilebilir ki tekerleği ve yelkenli gemiyi bulanlar tarihte sanayinin ve bilimin öncüleriydiler. Onların bilgileri kuram ile kılgının birliğine dayanan gerçek bilgiydi. Ama gene de bu bilgi yalnızca belirli bir emek ya da zanaat türüyle sınırlı olduğundan soyut düşünce düzeyinde genel bir ilerlemeyi kapsamıyordu. Ama yazı ve matematik için söz konusu değildi böyle bir sınırlılık. Yazının bulunması konuşmanın evriminde yeni bir çığır açtı. Yazılı konuşma, özü gereği, sözlü konuşmadan daha az kendiliğinden, daha ölçülü ve daha anlaşılabilirdir. Yazılı konuşma duyusal yönünden koparılmış ve böylece daha yüksek bir soyutlama düzeyine vardırılmış sözlü konuşmadır. İnsan ancak yazının bulunmasından sonra kendine özgü yasalarla çekip çevrilen nesnel bir gerçeklik olarak konuşmanın bilincine varmış ve bu yasaları dil bilgisi kuralları içinde formüllendirmeye koyulmuştur. Okur yazarlık, sözlü sanatlara yeni bir nitelik kazandırmış ve bilimsel çözümlemeye onsuz edilemeyen bir olanak sağlamıştır. Matematik ise daha da yüksek bir gelişme düzeyini belirler. Konuşmadan bütünüyle kopmuş bir düşünce aracıdır matematik. Konuşma, insanın duyularıyla algıladığı verileri kavramak oluşturarak genelleştirmesini sağlar. Oysa matematikçi, konuşma temelinde oluşturulmuş genellemeleri daha da yüksek bir soyutlama düzeyine vardırarak genelleştirir. Matematiksel düşüncede, olguların niteliksel yönleri bütünüyle niceliksel terimlerle dile getirilir. Bu gelişmelerin olumlu yönünden söz ettik buraya kadar. Şimdi bir de öteki yönüne bakalım. Gelişmelerin ilk başlardaki hızı durulduktan sonra yeni buluşların sayısında bir azalma görülmekle kalmadı. Aynı zamanda o güne kadarki buluşlar ya doğal gelişmelerini sürdüremez oldular ya da verimsiz amaçlara saptırıldılar. O dönemin zanaatkarları araba tekerleğini, çömlekçi çarkını, su dolabını bulmuşlardı. Ama daha tekerlekli saban yoktu. Salt küreklerle yönlendirildiğinden yelkenli gemi boy ve hız bakımından kısıtlıydı. Tekerlekli saban ve kıçtan dümen ancak Orta Çağ'da bulundu. Yazı sanatı kapalı bir beceri olup çıktığından, el yazmaları gereksiz karmaşıklığından kurtulamadı. Alfabeyi bulmak Fenikelilere ve Yunanlılara düştü. Uzun dönemler boyunca sistemli gözlemlerde bulunan Babilli rahipler, güneş tutulmasını saptamayı başardılar. Ama bu bilgilerini düzmece astroloji bilimini yaymak amacıyla kullandılar. Gökbilimi astrolojiden Yunan düşünürleri kurtardı. O dönemdeki rahiplerin ilkel davranış biçimlerini ne ölçülere vardırdıklarını ve bunu ne amaçla yaptıklarını anlamak için Mısır krallığındaki bir dinsel törene bakmak yeterlidir. Bir zamanlar tribü şeflerinin ellerinde tuttukları saygınlık artık yeni devlet aygıtının başı olan krala geçmişti. Egemen sınıf halkın düşünceleri üzerindeki baskısını kral aracılığıyla sürdürüyordu. Kral halka her yıl yinelenen bir dinsel tören sırasında yeryüzünü yeniden yaratan, doğanın ve toplumun düzenini ayakta tutan bir tanrı olarak sunuluyordu.